İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir Bedenimizdeki Ayetler programına daha hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'nin en önde gelen kulak burun boğaz uzmanlarından Profesör Doktor Sami Katırcıoğlu, Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Başkanı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin eski öğretim üyelerinden kendisi. Çok başarılı bir hekim ve Türkiye'nin yetiştirdiği yine en büyük, en önde gelen kulak burun boğaz uzmanlarından bizim de hocamız olan Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu'nun da oğlu aynı zamanda. Kendisi dekan da hocamız Sayın Sedat Katırcıoğlu. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Güzel iltifatlarınız için de teşekkür ediyorum. Ben de burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Dilerim konuşmalarımıza size yardımcı, seyircilerimize yardımcı olabilecek bilgiler vermeye çalışırım.
İnşallah. Engin bilginizden istifade edeceğiz o zaman bugün inşallah.
Sağ olun.
Hocam kulak burun boğaz hastalıkları çok sık görülüyor. Yani hem enfeksiyonları hem işte tümöral hastalıkları, alerjiler en sık görülen hastalıklar grubu aşağı yukarı tabii. Onun için isterseniz öncelikle yaz mevsiminde olduğumuz için yaz ayında sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarıyla başlayalım isterseniz. Oradan devam edelim.
Memnuniyetle. Şimdi bildiğiniz gibi kulak, iki kulağımız, burnumuz ve boğazımız adeta bir kavşak halinde. Bu üç organ birbiriyle onun için hastalıkları bakımından da son derece ilişkililer. Yaz mevsiminde en sık görülen kulak burun boğaz hastalıkları denince benim aklıma gelen kulak enfeksiyonları. Çünkü yaz mevsiminde kulak enfeksiyonları oldukça sık görülüyor. Bizim de telefonlarımız sık sık çalıyor. İşte ben şu tatil köyündeyim veya şu deniz kenarındayım, kulağımda bir ağrı var gibi. Yazın görülen bu enfeksiyonlar kışın görülen orta kulak enfeksiyonundan daha farklı. Bunlar dış kulak yolunun enfeksiyonları. Yani kulak kepçesinden hemen başlayıp kulak zarına kadar olan bölümde. Oysa orta kulak enfeksiyonları kulak zarının arkasındaki bölümde olur. Seyircilerimize bir böyle ipucu vermek gibi söyleyeyim. Yazın eğer bir kulak ağrısı yaşıyorlarsa kulaklarına dokunmakla veya kulağı hafif çekmekle bu kulak ağrısı artıyorsa bu bir dış kulak yolu enfeksiyonudur. Normalde orta kulak iltihaplarında kulak kepçesine dokunmak ya da çekmekle hiçbir zaman ağrı artış ya da eksiliş göstermez. Bu çok önemli bir ayraç. Bu niye olur yaz mevsiminde? Genelde dış kulak yolunun pH'sı yani ortamı asittir. Yani pH'sı 5-6 civarlarında dolaşır. Ama işte hem gerek terlemeyle gerek işte bir deniz kenarına gidildiği zaman o gün sık denize girilip çıkılma nedeniyle veya havuza çok sık girilip çıkılınca su oraya girip çıktıkta bir süre sonra bu pH asit ortam bozuluyor. Orası baza dönüyor. Baza döner dönmez orada ne kadar zaten mevcut mikroorganizmalar bizim saprofit dediklerimiz hemen aktif hale geçiyorlar ve bir dış kulak yolu enfeksiyonu oluşuyor. Bunun için benim tavsiyem böyle olaylarda sık denize girildiği gün yani günde 7-8 çünkü insanların tatilleri de sınırlı gittiğinde bol bol denize girmek istiyor evet. Ve tabii dış kulak yolu ıslak kalıyor bundan dolayı. Onun için hiç olmazsa her denizden çıkışta mümkün olduğu kadar havlunun ucuyla dış kulak yolunu kurulamaya çalışmak. Hele hele bu bazı insanlarda her yaz görüldü, her yaz yaşıyorlar. Bu tip insanlara da benim bir tavsiyem var. O tatille yoğun denize girdikleri günde bir kulak temizleme çubuğunu sabahtan bir parça sirkeye batırıp iyice sirkesini aldıktan sonra dış kulak yolunu hafifçe silmek. Çünkü sirkede biliyorsunuz sitrik asit var. Sitrik asit dış kulak yolundaki asit ortamı arttırdığı için baza dönmüyor. Baza dönmeyince de bu iş ortaya çıkmıyor. Özellikle çocuklara sabahleyin anneleri babaları hani odalarından evlerinden çıkmayınca hafif bir sirke sürerlerse ki bu Anadolu'da daha önce anneannelerimiz, babaannelerimiz tarafından da çokça kullanılmış bir yöntem. Bunun çok büyük faydası olacaktır. Ha, tedavisi nedir? Enfeksiyon başladıktan sonra son derece ağrılıdır. Enfeksiyon sadece dış kulak yolunda kalmaz, boyuna doğru da yayılır. Ve son derece ağrılıdır. Yani insanın tatilini zehir eder. Bir hekime müracaat edip bir antibiyotik tedavisi ve dış kulak yolundan bir antibiyotik tedavisi vermekte fayda var. Çünkü dış kulak yolunun kıkırdaktan yapıldığı için kan yoluyla beslenmesi biraz zor olduğu için ağızdan alınan antibiyotiklerin de çok fazla etkisi olmayacak. Daha ziyade topik antibiyotiklerle daha iyi neticeler alınabilir ama sonuçta korunmak için ne yapmalı böyle bir şey? Dış kulak yolunu mümkün olduğu ölçüde böyle tatil günlerinde kuru tutmaya çalışmak evet. Lazım. Yine yaz mevsiminde sık görülen olaylardan bir tanesi alerjiler. Çünkü ilkbaharla birlikte polen alerjileri bitiyor ama Haziran-Temmuz aylarıyla birlikte bu sefer ot alerjileri başlıyor.
Evet.
Özellikle yine tatil yörelerinde böyle ot olan, işte çim olan yerlerde hakikaten ciddi alerjiler ortaya çıkmaya başlıyor. Çocukların burunları tıkanıyor, erişkinlerin burunları tıkanıyor, hapşurmaları oluyor. Bu tip alerjiler için de bence bu alerjiye yatkın olan kişiler bu tip tatil yörelerine gidişlerinde mutlaka yanında her zaman kullandıkları bir anti alerjik ilaçlarını yanlarında taşımaları. Çünkü bu kişiler genelde kendilerini tanıdıkları için bu konuyu biliyorlar. Yani ilkbaharla polen alerjisi bitiyor ama yazla birlikte de ot alerjileri çok aktif hale geçiyorlar. Bunun dışında bir de klimayla ilgili problemlerimiz var. Biliyorsunuz yazın hakikaten çok sıcak oluyor. Klimadan dolayı farenjitlerle rastlaşıyoruz. Farenjit bilindiği gibi boğazın iki türlü enfeksiyonu var. Bir tanesi tonsilit, yani sadece izole bademciğin enfeksiyonu. Farenjit ise bütün boğaz mukozasının enfeksiyonu. Farenjitler de genelde viral oluyorlar. Onun için yazın işte bu sıcak soğuk ortam geçişlerinde, klimanın yüksek frekansla çalıştığı durumlarda çok sayıda da farenjitle rastlaşıyoruz. Bunlar için yapılacak bir şey antibiyotik kullanmaktan öte bizim semptomatik tedavi dediğimiz genelde işte bir parasetamol grubuyla yani o grup bir tedaviyle biraz vücut direncini arttırarak bunlardan korunmaya çalışmak lazım. Yoksa evet. Farenjitlerde antibiyotik, genelde hastalar işte ben bir antibiyotik alayım derler. Oysa farenjitler %99 viral olur ve bunlarda da pek antibiyotiğin faydası olmayacaktır.
Yok, doğru. Bademcik iltihaplarında peki?
Bademcik iltihapları genellikle bakteriyel enfeksiyonlardır. Özellikle biliyorsunuz streptokoklarla meydana gelir. Bu tip enfeksiyonlarda tabii antibiyoterapi ön plana geçer.
Evet.
Ama bademcik enfeksiyonlarındaki antibiyoterapinin de şöyle bir dezavantajı var. Bademcik kan damarlarından zengin olmayan bir organ. Yani içine çok fazla kan damarı girmiyor. Prostat da böyle mesela. Onun için bademcik enfeksiyonlarındaki antibiyoterapiyi de biraz uzun süre tutmak lazım. Çünkü bademciğin içine giren antibiyotik miktarı kan yoluyla ulaştığı için ve bademcikte kanla fazla beslenmediği için bu tip enfeksiyonlarda da antibiyotiklere biraz uzun süre kullanılırsa çok daha faydalı olacak.
Ne kadar yani?
Örneğin 10 günün üzeri.
10 gün üzeri.
Yani 10, mesela örneğin bana hastalar geliyor. İşte boğazında bir bademcik enfeksiyon olmuş. 5 günü antibiyotik kullanmış. Antibiyotiği bırakmış. Ertesi gün tekrarlamış. Başka. Sebep bu. Çünkü biz bademcik ameliyatı yaparken bile bademciği bir kapsülü var, kan damarlarının bulunmadığı yer, oradan girip alıyoruz ve oradan girdiğiniz zaman işte kanamıyor. İşte çünkü bademciğe kan girişi olmadığı için, kan damarı girişi ya da çok az olduğu için oraya antibiyotiği ulaştırmanız da çok zor oluyor. Onun için biraz uzun süreli antibiyoterapi özellikle kronik tonsillitlerde, kronik bademcik enfeksiyonlarında çok daha etkili. Evet.
Bademcik enfeksiyonların tabii bir önemli bir yan etkisi olabiliyor. Hem kalp hem böbrek rahatsızlığına sebep olabiliyor.
Evet.
Onun için tedavi önemli değil mi hocam?
Şimdi şöyle, çok daha eski yıllarda antibiyotiklerin bu kadar gelişmemiş olduğu yıllarda A grubu betahemolitik streptokok dediğimiz bir enfeksiyon amiliyle bilindiği gibi işte akut eklem romatizması, böbreklerde nefrit, yani pielonefrit gibi problemler oluyordu. Ama şu anda bu son yıllarda çok azaldı. Çünkü şu anda antibiyotik kullanımı özellikle bu tür mikroorganizmalar için çok çok yaygın. Her ne kadar penisilinden korkuluyorsa da bu işte penisilin çok çok hala geçerliliğini, geçerliliğini koruyor. Özellikle A grubu betahemolitik streptokok enfeksiyonlarında. Onun için eskisi kadar sık rastlanıyor diyemem. Ama tabii hala anne ve babaların kafasında böyle işte bu bademcik enfeksiyonları sonucu böyle bir şey olabilir. Tabii ki var böyle bir şey ama eskisi kadar sık değil. Zannediyorum ta eski yıllarda antibiyotikler bu kadar yaygın değilken bu tip şeyler daha çok olmuş. Zaten o raddeye gelmeden de biz bademcik ameliyatı yapıyoruz. Bununla ilgili dünyada bir konsensus var. Konsensus şu: bir sene içinde 5 defadan daha fazla, yani 6, 7, 8 gibi akut ateşli bademcik enfeksiyonu geçiriyorsa çocuk ya da erişkin buna bademcik ameliyatı yapmalı. Zaten bu rakamlara ulaştığında kişilerde ameliyat oluyorlar.
Evet.
Belki eskiden bu rakamlarda da olunmadığı için bu tip şeyler ortaya çıkıyordu. İkinci bir kural da çocuklarımızdaki, bu da çok önemli. Bademcik çocuğun büyümesine ya da solunumuna engel olacak derecede büyüdüyse de biz bademcik ameliyatı yapılmasını kuralına uyuyoruz hepimiz. Onun sebebi de şu: bademcikler çok büyüdüğü zaman özellikle çocuğun boğazda küçük olduğu için bademcik de ileri derecede büyüyünce uykuda apne sorunu ortaya çıkıyor. Evet. Bu obstructive sleep apne dediğimiz ve bu da çocuğun büyüme ve gelişmesini ileri derecede engelliyor. Yani çocuklar çok daha küçük kalıyorlar. İşte enuresis nocturna dediğimiz geceleri çocuğun altına tuvaletini kaçırması gibi problemler ortaya çıkıyor. Ben anne ve babaları o yüzden buna daha çok uyarıyorum. Özellikle horlayan çocuklarda apnesi de varsa mutlaka buna bir kulak burun boğaz hekimine müracaat edip bunun bir çaresine bakılmalı. Çünkü apne bir sürü şeyde erken yaşta hipertansiyonun bile bugün bilinen sebeplerinden olmaya başladı.
Evet. Hocam kulakların yapısı muhteşem hakikaten. Allah'ın yaratma sanatı. Biraz önce dış kulak yolunun iltihabından bahsettiniz. Bir de iç tarafına isterseniz değinelim. Evet. Orada da zar var, minnacık kemikler var, salyangoz var, işitme organları var. Evet. Onunla iltihabı olabiliyor, tabii ki. Enfeksiyon olabiliyor.
Tabii ki. Burada önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi anne ve babalar bana soruyorlar. İşte deniz kenarına gidiyoruz ya da havuza giriyoruz. Çocukların kulağını kapatalım mı? Şimdi sağlam bir insanın ya da çocuğun kulağını kapatmanın gereği yok. Şu gördüğünüz dış kulak yolu kanalının sonunda kulak zarıyla kapalı. Yani su buraya girecek, gelecek kulak zarına çarpacak, kulak zarından da tekrar dışarı çıkacak. Ama bu sağlam bir kulaktan bahsediyorum. Örneğin çocuğunuz akut orta kulak iltihabı geçiriyorsa bu kulak zarının arkasında bir hadise. Onun için akut orta kulak iltihabında bile çocuğun kulağını kapatmaya gerek yok. Evet. Yani dış kulak yolu iltihabı dediğimiz az önce anlattığım o dış kulak yolunda olduğu için onda kapatılması tabii suyun enfeksiyondan korunması için önemli. Kış mevsiminde çocuklarda görülen kulak hastalıklarının işte en sıkı akut orta kulak iltihabı. Genelde akut orta kulak iltihaplarında da mesela gene anne ve babalar derler işte havuza girdi kışın ondan oldu. Halbuki ondan hiçbir alakası yok. Akut orta kulak iltihabında enfeksiyonun kaynağı hastanın burnudur. Yani burnundan Öztaki borusunu kullanarak enfeksiyon kulağa geçer. O yüzden daha ziyade kış mevsiminde görülen, daha ziyade çocuklarda görülen ateşli, ağrılı ve işitme kusuruyla ortaya çıkan akut orta kulak iltihapları bir burun hastalığının devamı olarak ortaya çıkar. Onun için bu tip çocuklarda tedavi edilirken hastanın burnuna yönelik tedaviyi de yapmak lazım. Örneğin sinüziti varsa sinüzitini tedavi etmeli. Veya bu sık sık kaynaklanan bir geniz etinden kaynaklanıyorsa geniz etini ortadan kaldırmalı. Veya uzun süren bir nezlesi varsa bu nezleye engel olmaya çalışmalı. Veya alerjiden Öztaki borusu kapanıyorsa anti alerjik bir tedavi yapmalı. Yani orta kulak iltihaplarına daha ziyade olayın asıl etkeni burunda olduğu için tedavi buruna yönelik yapılmalıdır. Oysa dış kulak yolu iltihabında bu yolun hiçbir önemi yok. Bu sefer dıştan gelen yani kulak kepçesi ve dış kulak yoluyla gelen enfeksiyon amilleri burada probleme neden olur.
Orta kulak iltihabının yani enfeksiyonunun amilleri genellikle bakteriler.
Orta kulak enfeksiyonunun amilleri aynen burnumuzda ya da boğazımızda olan amillerin aynısı. İşte belki çok bilimsel olacak. İşte Moraxella catarrhali, Streptococcus pneumoniae gibi en sıkları bunlar. Bu enfeksiyon amilleriyle ortaya çıkıyor. Yani bunlar da tamamen antibiyotiklere duyarlı olan enfeksiyon amilleri. Onun için orta kulak enfeksiyonlarında biz tedaviye başlarken mutlaka içine bir antibiyotik koyarız. Aynı zamanda burundaki enfeksiyonu giderici bir antibiyotik de olmalı. Aynı zamanda burundaki bu mekanik tıkanmayı da açıcı bir tedavi olmalı.
Evet. Burunda tıkanıklığa sebep olan bir de burun eti, geniz eti
evet.
Halk arasında adlandırılıyor.
Türk halkında çok sık olan bir şey. Evet. Bunda da yine bir karışıklık var. Orada hiç olmazsa konu gelmişken izah edelim. Bir burun eti var, bir de geniz eti var.
Evet.
Bunu genelde halk arasında da çok karıştırılıyor. İşte erişkinler geliyor, benim geniz etim var diyor. Veya çocuk getiriyor, annesi benim burun etim var diyor. İkisinin arasındaki fark şu. Geniz eti, şu burnumuzun iki deliğinin, arkadaki iki deliğinin hemen arkayı kapatan bir lenfoid lenf dokusu. Bu genelde çocukluk çağlarında oluyor. Ve 12-13 yaş gibi püberte yani adolesans döneminde de geniz eti yavaş yavaş küçülüyor ve kayboluyor.
12 yani, yaşında hocam Sedat hocam beni ameliyat etmişti.
Evet, işte bundan dolayı ameliyat edilmiş. Yani 18-20 ya da 25 yaşında bir insanın burnuna girer ve genizine kadar giderseniz geniz etini göremezsiniz. Çünkü küçülmüştür. Oysa burun eti denilen yapılar burnun hemen girişinde daha girer girmez sağda ve solda iki tane burun etimiz var. böyle yaratılmış. Yani yaratan böyle yaratmış. Evet. Ve bunların çok önemli fonksiyonları var. Bir tanesi havanın daha girer girmez ısıtmakla alakalı. Bunların sıcaklıkları 41 derece. Siz soğuk bir havada yürürken bile geçen hava bu 41 dereceye değdikçe ısınıyor. Değdikçe ısınıyor ve arkaya doğru akciğerinize inerken de ılık iniyor. Yine bu etlerin üzerinde bir 5 mikrona kadar her türlü tozu yakalayıcı bir yakalama sistemi var. Tüyler var. Yani gözünüz bunu göremiyor ama daha hava, tozlu hava girerken bunlar hemen o tozlu havayı ayıklıyorlar ki akciğerinize temizlensin diye. Aynı zamanda burada salgı yapan da bir takım bezler var. Nasıl parmağınızı burnunuzun içine sokunca ıslak buluyorsunuz? Sebebi de bu. Giren hava nemlensin de akciğere nemlensin diye. Yani burası vücudun bir klima sistemi gibi. Havayı nemlendiriyor, havayı ısıtıyor ve havayı süzüyor. Ve akciğerinize böyle gidiyor. İşte bu genelde şehirde yaşayanlarda, özellikle şehirde yaşayanlarda veya tozlu, dumanlı yerde yaşayanlarda ya da sigara içen insanlarda bu burun etleri zaman içinde büyüyorlar. Çünkü organizma o kadar iyi dizayn edilmiş, o kadar iyi yapılmış ki kötü hava girmesin diye hemen o burun etleri büyüyerek koridoru daraltıyorlar ki daha çok kirliliği yakalasınlar diye. Ama bu pozitif yönde bir şeyken kişiyi rahatsız ediyor. Kişi burnundan nefes alamadığını, tamam, özellikle geceleri çok tıkandığını, işte gün boyu devamlı ağzını kullandığını ve bundan dolayı çok rahatsız olduğunu söyleyince biz doğal olarak bu etleri biraz küçültüyoruz. Aslında yaptığımız kişiyi rahatlatıyor ama belki de fizyolojiye aykırı bir şeyler de yapıyoruz. Bu genelde de şehirde yaşayan, yani metropol insanında oluyor. Örneğin bizim yaptığımız bir araştırma var. Akdeniz kıyısında veya İç Anadolu'da iki bölgede yapılmıştı. Yaşayan insanlarda bu kadar çok burun eti büyümesine rastlanmıyor. Bu da genelde ortamın ve havanın kirliliğiyle ilgili bir problem. Ama şunu unutmayalım ki erişkinlerde burun eti olur ve bu nefes almayı gerçekten bozar. Çocuklarda da geniz eti olur. Bu da çocuklarda nefes almayı bozar. Ama çocuk 13-14 yaşından sonra geniz eti küçülüp ortadan kaybolduğu için böyle bir dertten muzdarip olamaz. Ama çocuğunuz 4 yaşında ileri derecede büyümüş bir geniz eti var. Çocuğunuz bütün gece ağzı gece açık yatıyor. Salyası akıyor. Horlaması var. Sabahları ağzına hoş olmayan bir kokusu var. Özellikle bu tip çocuklarda yine hipoksiye, yani az oksijene bağlı kafada, ensede bol terleme olur. Bu tip çocuklara tabii ki bir geniz eti ameliyatı yapıp bu geniz etini ortadan kaldırıp çocuğun solunumunu düzgün bir hale getirmeye çalışmak lazım. Ne olur getirmezseniz hem enfeksiyonlardan kurtulamayacaktır hem de çocuğun ağzı devamlı açık kaldığı için çocukluk yaşta çene yüz gelişimi bozulacak. Alt çene geriye, üst çene öne doğru geleceği için çocuğunuz ileriki yaşlarda hafif bir, hani halk arasında bir dişlek bir görüntü denilen, evet, bir ondan olabilir. Alt, ayrıca dış yapısı bozulduğu için işte bir ortodontik tedavi gerekebilir. Onun için buna dikkat edilmeli. Şunu söylemek istiyorum. Çocuğun geniz etinin alınması çocuğa hiçbir zarar vermez. Bademci için aynı şeyi söylemiyorum. Ama çocuğun geniz etini alın. Çünkü niye? Zaten Yüce Rabbim 13-14 yaşında geniz etini küçültüyor ve ortadan kayboluyor. Yani bir hekim bir çocuğun geniz etini ekstradan bile aldığını düşünseniz yine de çocuğa bir zarar vermiyordur. Çünkü zaten geniz eti kaybolacak. Evet. Ha, bademcik için aynı şeyi söyleyemezsiniz. Eğer bir çocuğun bademciklerini gereksiz yere ya da doğru kurallar içinde almıyorsanız, yani gereksiz yere alıyorsanız, bu demektir ki bu çocuk önündeki 70-80 senelik bir ömrü bademciksiz yaşayacak demektir ki bademciksiz yaşamanın da bir takım dezavantajları vardır. Doğru. Yani bademciğin kendine göre bir takım fonksiyonları tabii ki var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bademcik ameliyatı yapmanın dünyaca konmuş kuralları var. Bunlara uygun olarak yapılmalı. Yapılmadığı takdirde karşınızdakine zarar veriyorsunuz manasına gelir ki hiçbirimizin karşımızdakine bir zarar vermeye hakkı yok. Benim böyle bir felsefem var. Doktorlar önce fayda veremeseler bile önce zarar vermiş.
Zarar vermeyecekler.
Zarar vermezseniz nasıl olsa bir başka birisi fayda verebilir sonradan.
Doğru hocam. Bu bir de radyo frekans tekniği var.
Evet.
Ondan da bir bahsedebilir
tabii
misiniz
ki,
yani ameliyat alternatif olarak?
Bu burun etlerinin küçültülmesiyle ilgili çok sayıda teknikler uygulandı seneler boyunca. İşte benim asistanlık yıllarımda koterizasyon denilen burun eti yakılırdı. Daha sonra lazerler çıktı. Lazerlerle o yani erişkinde olan burun etini yakarak küçültüyoruz. Sebep burnun içinde pasaj açılsın ve hasta rahat nefes alsın diye. Fakat bütün bunlar yapıldıktan sonra bir süre sonra hekimler anladılar ki siz bunu yaktığınızda az önce size bahsettiğim o burnun üzerindeki tüyleri, salgı yapan bezleri hepsini de siz yakıyorsunuz ve onlar köreliyorlar. Yani burnun o temizleyici etkisini bozuyorsunuz, nemlendirici etkisini bozuyorsunuz. Yani fizyolojiye bir takım aykırı hareketler yapıyorsunuz. Bundan sonra son 7-8 yıl ya da 10 yıl diyelim, son 10 yıldır radyo frekans denilen bir şey çıktı. Radyo frekans nedir? Bu şiş olan burun etlerine bunu bir iğne yerleştiriyorsunuz. Oraya 80 dereceye kadar bir ısı veriyor. 80 derece karbonizasyon yapmayan bir ısı. Evet. 80 derece ısıyı verince zaten vasküler bir yapı. O vasküler yapı giderek ortaya doğru küçülüyor ve kenara doğru çekiliyor. En az 4-5 sene boyunca hastanın bir problemi çıkmıyor. Ama yine sigarasını içiyorsa, işte o kötü dumanlı, kötü havalı yerlerde yaşamaya devam ediyorsa, alerjik sorunları varsa, radyo frekans cerrahisine rağmen yine de bunlar büyüyebilir. Ama bir 4-5 sene boyunca sorun çıkmaz. Radyo frekansın en büyük avantajı mukozadaki harabiyeti yapmıyor lazerlerin ya da koterlerin yaptığı gibi.
Benim yeğenime yaptınız.
Öyle mi?
4-5 seneyi geçti Allah alem. Evet. Gayet iyi.
Çok iyi.
Çok rahat etti.
İnşallah.
Şey vardı böyle bir gece nefes almakta zorluk
evet,
çekiyordu.
Onun sebebi de şu. Evet. Bu hastalar gündüz birazcık daha rahat oluyor. Sebep şu. Burnumuzun içindeki bu konkalar bu sıcaklığı sağlayabilmek için çok kanlı yapılar. Yüce Rabbim oraya çok sayıda damar koymuş. Maşallah. Ki kanlı olsun diye, sıcak olsun diye. Gündüz ayakta dururken kalbiniz aşağıda, başınız yukarıda olduğu için kafadan kan çok rahat dönüyor. Ve bu etlerin büyüklükleri çok büyük bile olsa yine kenarından hava geçiyor. Ama yattığınız anda kalbinizle başınız aynı seviyeye gelince kafadan dönen kan miktarı yavaşlıyor. Yavaşlayınca özellikle bu etlerde gölleniyor. Göllenince et daha çok şiştiği için hastanın gece şikayeti gündüz şikayetinden fazla oluyor. Bunu hastalar kendileri oradan da anlayabilirler. Eğer gündüz birazcık daha rahat, gece daha da tıkanıyorsa burnu, bu muhtemelen bir konka problemidir. Çünkü burun kemiği eğriliklerinde gece ya da gündüz hastanın tıkanıklığında bir şikayet olmaz. Çünkü kıkırdak ya da kemik yapıda bir dinamik değişiklik bulamazsınız. Ama etteki bu büyüme küçülme tamamen dolaşımın pozisyonuyla ilgilidir. Hani hasta oradan bile anlayabilir. Ben burnumdan rahat nefes almıyorum. Demek ki hem gece almıyorum hem gündüz rahat alamıyorum. Demek ki burun kemiğimde bir eğrilik var. Ya da ya gündüz birazcık daha rahatım ama gece çok kötü oluyorum. Demek ki gece ile gündüz arasında değişebilecek tek şey o konkanın volümü yani hacmi ondan dolayı olduğunu anlayabilir kendiliğinden.
Evet. Hocam bir gece tabii yani konuyu anlattınız zaten. Soluk almak veya vermekte güçlük olabiliyor. Solunum evet. yollarındaki darlıklar mesela horlama sebebi olabiliyor. Hatta evet. ileri durumlarda solunum durması yapabiliyor uykuda.
Evet.
O zaman ne yapmak lazım? Yani evet. Bir kere tabii kilonun da etkisi var ama evet. genel olarak onu bir toparlayabilir misiniz?
Şimdi bu günümüzdeki en sık rastlanan sorunlardan biri. Özellikle 40 yaş ve sonrasında, daha gençlerde de var ama daha ziyade 40 yaş ve sonrasında hepimiz biraz kilo alıyoruz.
Evet.
Şimdi kilo alırken sadece dış görüntümüz değişmiyor. Yani dışa doğru genişliyoruz ama içerideki hava yolu da burnunuzdan tutun bütün akciğere kadar olan hava yolu da yavaş yavaş içeriye doğru daralıyor. Bir kere solunumla giden havanın geçtiği yol yani bir tünel gibi düşünürseniz tünel de içeri doğru daralmaya başlıyor. Kilo bu yüzden çok önemli. Eğer hasta kilo verebilirse horlaması büyük ölçüde rahatlıyor. Sebebi bu. Bana göre kilo vermek bizim bu gece uykuda solunum durması ya da basit horlama ya da solunum durması ile ilgili hastalıkta en etkili tedavi. Yani evet. bizim yaptığımız her türlü cerrahi tedaviden inanın daha etkili. Bunu evet. da nereden anladığımızı şimdi size söyleyeceğim. Ama bakıyorsunuz hastanın kilosu öyle çok aşırı değil. Bunu bir body mass index var. Body mass index'e göre hesaplıyoruz. Body mass index'i çok fazla değil ama hasta yine de horluyor. Eşi diyor ki işte eşim horluyor. Geceleri ben bakıyorum solunumu gerçekten duruyor. 10 saniye duruyor, 20 saniye duruyor. Hatta ben uyandırıyorum falan diye hastalar geliyor. Tabii bunlarda da yapılacak şey üst solunum yolunda ve alt solunum yolunda herhangi bir obstrüksiyon yani engel var mı ona bakmaya evet. çalışmak lazım. Bu nereden başlıyor? Şu burnunuzun deliğinden başlıyor. Yani burun deliğinden burnun içinde havanın gittiği yoldan bir deviasyon ya da az önce anlattığım gibi bir konka problemi. Hemen arkaya dönüyorsunuz yumuşak damakta bir sarkma ya da boğaza geliyorsunuz ileri derecede bademciklerinde büyüme ya da dil kökünde ileri derecede bir büyüme gibi sebepler varsa kilosu dışında bunlara da çeşitli cerrahi yöntemlerle müdahale edilebilir. Biz buna multilevel yani çok seviyeli bir tedavi ediyoruz. İşte burnuna da bir şeyler yapabilirsiniz. Yumuşak damağına da, dil köküne de, bademciklere de. Hatta bu tip insanlarda tabii bademcikte bir enfeksiyon yok. Almak istemiyoruz ama o kadar büyük oluyor ki ona da engel oluyor. Aynı o burun etlerine yaptığımız radyo frekansı bademciklere de yaparak bademcikleri de küçültüyoruz birazcık ki oradan hava daha rahat geçsin diye. Ama mutlaka ve mutlaka tedavisi çok önemli olan bir hastalık. Çünkü erken yaşlarda hipertansiyon problemine yol açıyor. Yani bir süre sonra hastaya bir değil ikinci bir antihipertansif ilaç vermek gerekiyor. Erken yaşlarda ateroskleroza sebep oluyor ve erken yaşlarda kalbinizde bir büyümeye neden oluyor. Çünkü oksijen az olduğu için kalbin tepe vurumu daha çok artmaya başlıyor. Evet. Ve kalbiniz o tempoya uydurayım derken daha çok musküler yapıya sahip oluyor. Onun için hakikaten 40 yaş sonrasında horlama çok önemli bir problem. Bunda da bence en önemli konulardan bir tanesi alınan kilolar.
Doğru.
Örneğin size şöyle bir örnek vereceğim. Bakın kilo ne kadar etkili. Bu horlama ameliyatları 1990'lı yıllarda Fransa'da Profesör Chouard tarafından ilk başladı. Ondan sonra işte hepimiz gittik, öğrendik, geldik, burada yapıyoruz falan. Sonuçlar harika. İşte 120 kilo birine ameliyat ediyoruz ya da 110 kilo. Ameliyat çok ağırlı bir ameliyat. Ameliyattan sonra hasta yaklaşık 20-25 gün su içebiliyor. Başka da hiçbir şey yiyemiyor. Çünkü bademciğinde, boğazda bir takım kesilerin yapıldığı bir ameliyat. O kadar ağırlık hiçbir şey yiyip içemiyor. Tabii bu arada relatif olarak hasta 10 kilo, 12 kilo kilo veriyor ve horlaması ve abdeste geçiyor. Biz de bu işleri o yıllarda yaptığımızda çok mutlu olduk. Ne kadar başarılı işler yapıyoruz diye. Oysa hastalar daha sonradan bu yaralar iyileştikten sonra yine yemeye başlayıp aynı kilolara geldiği zaman hastaların tekrar aynı şekilde horladığı görüldü. Yani o zaman hekimler anladılar ki sadece ameliyat etmek de değil problem. Yani kilonun bu işte çok büyük etkisi var. Çünkü solunum yolu içe doğru daralıyor. Onun için bana göre bu tip ameliyatları yaparken bunlara çok dikkat etmek lazım. Siz aşırı kilolu bir insana bu tip ameliyatı yapıyorsanız kısa bir süre belki faydanız olacak ama ileriye yönelik bir tedavisi olmayacak. Bunun yerine bu ameliyatı yapmak yerine hastayı bir diyetisyene gönderin. 10 kilo 15 kilo versin. Belki sizin yapacağınız cerrahiden daha faydalı bir konuma gelecek hasta.
Evet. Biraz daha devam edelim. Ses telleri var.
Evet.
Ses kısılması olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor, başka rahatsızlıkları var. Ondan da bahsedelim mi?
Ses telleriyle ilgili yani ben halkımıza buradan bir uyarı da yapmak istiyorum. Lütfen çünkü bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bir ses kısıklığı 2 aydan daha fazla sürüyorsa ya geçer işte arada düzeldi, geçen sefer de böyle olmuştu gibi şeyleri bırakalım bir doktora gidelim. Çünkü 2 aydan daha fazla olan ses kısıklığında ciddi bir takım problemler doğabiliyor. Bunu niye söylüyorum? Çok sayıda böyle insanla karşılaşıyoruz. İşte 6 ay önce başlamış, 1 ay sürmüş, sonra biraz düzelmiş, sonra yine kısılmış, sonra biraz düzelmiş. Ama hasta 6 ay, 8 ay boyunca bunu ihmal etmişse. Çünkü ses telleri görünürde olan bir yapı değil. Endoskopik bir muayeneyle gözüküyor ve buranın hoş olmayan hastalıkları, işte buranın kanserleri diyelim, çok böyle sinsice yürüyüp ilerleyebiliyor ve hekime de gelindiğinde hastanın bazen gırtlağının tümünü almak zorunda kalınabilecek boyutlara geliyor. Oysa en başlarda belki hasta müracaat etse çok küçük operasyonlarla bu işlerin çözümlenebileceği operasyonlar. Çünkü yine Rabbimiz öyle bir yaratmış ki küçük organlardaki maşallah kanserlerde küçük rezeksiyonlar yapılarak ishal oluyor. Yani gırtlak çok küçük bir organ. Örneğin 3 milimetrelik bir tümör varsa siz bunu 4 milimetre, 5 milimetreden kesseniz bile problem hallolabiliyor. Ama tümör büyüdükten sonra zaten organın tamamı tutulduğu için başka bir çareniz kalmıyor. Organın tamamını almak zorunda kalıyorsunuz ki kişi doğal olarak sesini kaybediyor. Sessiz yaşamaktan gerçekten güç bir şey. Bunun dışında tabii her ses kısıklığında da insanların telaşa kapılması da gerek yok. Ses telinin polipleri var, ses telinin nodülleri var, larenjitleri var. Özellikle son yıllarda çok güncel olan gastroözofajal röflü hastalıklarında ses tellerindeki ödemden dolayı böyle ses kısıklıkları görülüyor. Ses tellerinin kapanış bozuklukları var. Daha genç yaşlarda uzun süren ses kısıklıklarında önemli nedenlerden biri. Ama burada en çok dikkat edilmesi gereken konu uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime gidilmeli. Ha, hekim bakabilir. Ya beyefendi, hanımefendi sizin seslerinizde bir polip var. Tamam, hasta da rahat olur. Ameliyat edilmese bile sebebi bilinir. Yani sebebi ortaya konulmalı. Bununla ilgili bir konudan daha bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz.
Estağfurullah, buyurun hocam.
Burun kanamaları. Evet. Burun kanamaları da Türkiye'de çok ihmal edilen bir konudur. Çünkü niye? İşte hastanın bir gün burnu kanar. Kendi kendine bir tampon falan koyar. Geçiştirir, durur da burun kanaması. Veya der ki işte ya dün akşam tansiyonum yükseldi. Ondan kanadı. Kanama durur falan. Burun kanamaları da mutlaka sebebi ortaya konulması gereken bir konu. Çünkü sinüs ve nazofarenk tümörlerinin ilk belirtilerinden bir tanesi burun kanaması olabilir. Onun için özellikle çocukluk çağlarında hastalar daha çok telaşlarına işte çocukta lösemi mi oldu falan filan gibi. Oysa çocuklarla lösemide ilk belirti burun kanaması olmaz. Ama erişkinde bir nazofarenk kanserinin ilk belirtisi burun kanaması olabilir. Onun için lütfen özellikle erişkin insanlar, hastalarımıza rica ediyorum. Burunları kanadığında niye kanadığını bilsinler.
Evet.
Yani basit bir kanama da olur, onu kabul ediyorum. Tansiyona bağlı da olabilir, alerjisine bağlı. Ama kanadı, durdu, bir süre kanamadı. Sonra bir daha durdu, kanadı, sonra bir daha durdu. 6 ay sonra doktora gittiniz, bir endoskopi yapıldı, nazofarenkste bir tümör. Evet. Ha, o zaman işin tedavisi daha zor. Ama çok küçük bir şeyken yakalanırsa, tabii ki tedavilerin her hastalığın olduğu gibi bunda da daha basit.
Doğru. Refli konusundan bahsettiniz. Reflü işte boğaz enfeksiyonu yapabiliyor, değil mi?
Evet.
Sinüzit yapabiliyor.
Evet.
İlk yani boğaz enfeksiyonu veya tekrarlayan sinüzit görüldüğünde reflü tedavisi gerekiyor mu? Mutlaka düşünmek gerekir mi?
Şimdi şöyle, reflüyle ilgili son yıllarda yapılan çok çalışma var. Hatta öyle çalışmalar var ki akut orta kulak iltihabının sebepleri arasında bile sayılıyor.
Evet.
Şimdi insan teorik olarak düşündüğü zaman işte reflünün sebebi mide sfinkterinin gevşemesi, akut orta kulak iltihabıyla ne işi var bu konunun gibi. Ama şöyle problemlerden bir tanesi özellikle çocukluk çağlarında bir kere mesafe kısa. Yani özofagusun yani yemek borusunun alt ucuyla çocuğun kafası arasındaki mesafe çok kısa. Reflüye evet. bağlı bu tip olaylar çocuklarda da daha çok görülüyor. Ve reflüsü olduğu zaman çocuğun yukarıya doğru yükselen asit buradaki florayı tamamen bozuyor. Yani buradaki iyi mikroorganizmalar dediğimiz mikroorganizmalar da bu asidin etkisiyle mideden gelen pepsin ve asit klorhidrik etkisiyle tamamen öldüğü için enfeksiyonlara çok açık bir konuma geliyor çocuk. Bu enfeksiyonlara açık konuma gelen çocuk ondan dolayı akut orta kulak iltihabı yaşıyor. Aslında reflü değil buna neden. Reflü relatif olarak bunu etkiliyor. Evet. Çünkü sistemin florasını bozduğu için bundan dolayı etkileniyor. Ama reflü son yıllarda hakikaten bir sürü konuda suçlanan, işte ses kısıklıklarından hatta gırtlak kanserlerinin sebepleri arasında bile yapılmış araştırmalar var. Böyle sayılabiliyor. Tabii bunlar araştırma. Bazı şeyler abartılmış da olabilir. Ama reflü gerçekten hem de tedavisi zor bir konu. Çünkü biliyorsunuz hümoral faktörlere çok bağlı, anatomik faktörlere çok bağlı, evet. yaşam biçiminize çok bağlı. İşte çeşitli yediğiniz besin maddeleri reflüyü arttırıyor. İşte kürek çeken insanda daha çok oluyor. Mesleği yani çok multifaktöriyel sebepli bir şey reflü. Ama yine de reflü varsa gereken tedbirleri almakta fayda var. Dediğim gibi çok sayıda son yıllarda hastalığın sebebi olarak gösterilebiliyor reflüler.
Hatta sebepsiz öksürükler, kuru öksürük
evet,
böyle.
Evet, aynen. O da yine işte özofagus evet. boyunca yayılan asit hemen larynx'in yani gırtlağın girişindeki aritenoid mukozasını bozuyor. Ondan dolayı kişi öksürüyor. Gerçekten böyle çok sayıda sebebi var. Onun için reflü dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Ha abartıldığı kadar mı? Onu belki daha ilerideki evet. bilimsel çalışmalar gösterecek ama reflüye bağlı çok hastalık olduğu gerçek.
Evet. İşitme tabii yani genç yaşlarında insan çok güzel böyle çok evet. hassas mükemmel bir mekanizma yaratılmış orada
evet.
işitiyor. İşitme azalması, işitme kaybı olduğunda evet. neleri ön planda düşünmek gerekiyor? Nasıl bir tedavi evet. uygulamak gerekiyor?
Bunu da yaşa göre sınıflamak lazım. Örneğin çocukluk yaşlarındaki işitme kayıpları çok daha önemli. Örneğin ilk 3 yaşa kadar ki, ilk 4 yaşa kadar ki işitme kayıplarında çok ciddi tedbirler alınmalı. Çünkü bu dönem çocuğun konuşmayı da öğreneceği dönem. Eğer çocuk işitemiyorsa düzgün de konuşamayacak ya da hiç konuşamayacaktır. Allah'tan şimdi bütün hastanelerimizde, özellikle devlet hastanelerinde de, özel hastanelerde de yeni doğan çocuklarımıza bir screening denilen bir test uyguluyoruz. Yani bir kere yani sağır olup olmadığını, yani hiç duyup duymadığını hemen bir ortaya koyuyoruz. Eğer böyle bir şüphesi varsa çocuğun izleniyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar yapılmayan bir testi ve çocuğun duymadığını anne ve babası ancak 3-4 yaşlarında fark edebiliyorlardı. Konuşmadığı için, işte dikkatini buraya vermediği için. Oysa şimdi bir kere büyük olasılıkla biz bunları tarıyoruz. bütün devletin hastanelerle yapılması çok güzel bir şey. Bundan dolayı böyle hani yeni doğan ya da doğuştan sağırlığı olan çocuklar eskisi kadar atlamıyoruz. Ama diyelim ki böyle bir çocukla karşılaşıldı. İki taraflı ciddi bir işitme kaybı var. Bunda da yine son yıllardaki araştırmaların sonunda koklear implant denilen biyonik kulak diye bir evet. cihazımız var. İç kulağı implante ediyoruz. İlk 4 yaşa kadar yapıyoruz bunu. İlk 4 yaş içinde yaptığınız zaman fazla bir eğitime gerek kalmıyor. Çünkü çocuk ailesinin içinde bir yandan duyduğu için bir yandan konuşmayı da öğreniyor. Ama düşünün bir de 20 yaşına gelmiş birisi. Siz buna koklear implant taktınız. O güne kadar hiç konuşmamış. İnanın hiçbir faydası da olmuyor. Evet. Çünkü siz bunu eğitemiyorsunuz. Ne eğitecek fazla imkanımız var ne de beynin mastikasyon gücü de kapanmış oluyor. Çok fazla eğitilip bir faydası da olmuyor. Onun için aileler bunlara çok dikkat etmeli. İlk 4 yaşına kadar işitmede bir kusur varsa iç kulak dibinde bile tedbir alınabilir. Hemen bunun bir ilerisinde çocukluk çağlarıyla birlikte ortaya çıkan İşitme kayıpları var. İşte akut otit geçiren bir çocukta işitme kaybı olabilir. Bunun dışında bizim efüzyonlu otit dediğimiz sadece işitme kaybıyla olan, hiç ağrısı olmayan bir hastalık daha var. Bu da yine okul çağlarındaki çocuklarda oluyor ki genelde öğretmenler fark ediyorlar bunu. Hastanın ailesini çağırıp diyor ki işte sizin çocuğunuz çok net duymuyor evet. falan. Bunun da tedavisi çok mümkün. İşte orta kulaktaki sıvının boşaltılması, orta kulağa bir takım halk arasında pil adı geçmesine rağmen tüp takılması gibi şeylerle bunların da tedavileri çok mümkün. Birazcık daha yaş ilerlediği zaman kulak zarındaki delikler deliklere bağlı ve hemen arkasındaki kemik zincir, çekiç, örs, özengideki bir takım problemlerle ilgili işitme kayıpları başlıyor ki orta kulaktaki işitme kayıplarının neredeyse tümünün cerrahi tedavisi çok mümkün. Kulak zarını repare edebiliyorsunuz. Kemik zincirde eğer bir kopukluk varsa onu düzeltebiliyorsunuz. Kemik zincirde bir kireçlenme varsa bunu düzeltebiliyorsunuz. Orta kulağın sonuna kadar ki olan işitme problemleri bugün için dünyanın büyük ölçüde çözebildiği, büyük ölçüde halledebildiği problemler. Ondan sonra da birazcık daha yaş böyle 65, 68, 70 civarlarına geldiği zaman da yaşa bağlı evet. olan bir işitme kaybı gelişiyor. Bu da yine organizmadaki yaşlanmaya bağlı. Yani organizmanın eskimesine bağlı bir şey. Çünkü kokleanın içine konmuş, yani salyangozun içine konmuş işitme hücreleriniz birer nöron. Yani bunlar buraya ana rahminde konmuş ve ömrünüzün sonuna kadar da bunları kullanacaksınız. Evet. Görme hücreleriniz de böyle, koku hücreleriniz de böyle, tat hücreleriniz de böyle. Ama tabii yaşla birlikte bu hücreler yavaş yavaş gerek kanlanmanın bozulması, işte gerek yaşa bağlı dejeneratif hastalıklarla birlikte bu nöronlar azalmaya başladıkça da hastanın işitmesi yavaş yavaş düşmeye başlıyor. İşte ilk önce anlayamadım tekrarlar mısınız diyor. Sonra biraz böyle eliyle tutmaya başlıyor. Tabii sonunda bir doktora geliyor. Bugün için bunlara tek yapılabilecek bir şey elektroakustik protez dediğimiz işitme cihazlarıyla bu kişilere destek olunmaya çalışıyor. Çünkü burada bir hücre ölümü söz konusu. Bu da Yüce Rabbimin işte verdiği ömürle alakalı bir şey. Nasıl yaşlanıyorsak, gözlerimiz nasıl yaşlanıyorsa kulak hücrelerimiz de böyle bir yaşlanmaya tabi tutuluyorlar.
Bir de ani işitme kaybı oluyor. Yani sinirde olan artık damarsal mı nasıl açıklanıyorsa onu bir anlatırsanız
tabii
hocam
ki.
İnşallah.
Ani işitme kaybı da çok evet. ciddi bir hastalık ve çok sayıda rastlıyoruz.
Evet.
Bu da yine çok ihmale gelmeyen bir şey. Bakın nasıl oluyor. Örneğin diyelim ki işte beyefendi evinde oturuyor. Birdenbire kulağında bir uğultu oluyor. İşte kulağını duymadığını fark ediyor ama çok üzerinde durmuyor. Nasıl olsa geçer falan bu diyor. Bazılarında bir beraberinde işte bulantı, kusma, baş dönmesi de olduğu için bir hekime müracaat ediyorlar. Ama bir grubunda sadece kulakta bir dolgunluk, biraz gürültü ve işitme kusuru. Aradan 3 gün geçiyor, 5 gün geçiyor, 10 gün geçiyor, 20 gün geçiyor, bugün geçer, yarın geçer falan derken hasta hekime müracaat etmiyor. Sonunda bir gün geliyor diyor ki ya benim 25 gün önce sağ kulağım duymamaya başladı. Bakıyorsunuz bir işitme kaybı ve kulak gitmiş. Hiçbir şey kalmamış o kulakta. İşte bunun adı ani işitme kaybı evet. ya da İngilizcesi sudden hearing loss denilen şey. Bununla ilgili dünyada o kadar çok çalışma ve yayın yapılmış ki henüz etiyolojisi tam olarak bilinmiyor ama belli başlı 3 teori var. Bir tanesi iskemik teori. Yani deniliyor ki iç kulağa, kokleaya gelen büyük arterlerden bir tanesi tıkanıyor. Buraya kan gelmiyor ve kan gelmediği için de burada büyük bir hücre ölümü oluyor.
Tıkanma sebebi ne oluyor?
Çünkü oradaki işitme kokleadaki hücreler ölünce duymuyor aslında.
Hayır, damarın tıkanmasının sebebi.
Bu yine aterosklerotik yapı olabilir, evet. Bir trombus olabilir, bir sürü şey olabilir. Evet. Yani hastanın bir vertebrobaziler yetmezliği vardır. Yani damarlarındaki çeşitli nedenler. Evet. Örneğin miyokard enfarktüsünde nasıl kalpteki bir damar tıkanıyorsa burada da kokleadaki bir damar tıkanıyor. Bu birinci sebep söylenen. İkincisi viral bir teori, bir virüs. İşte özellikle gripal enfeksiyonlardan sonra iç kulağa yerleşiyor. İç kulakta böyle bir hücre hasar yapıyor. Üçüncüsü de çok daha yeni ve son yıllarda yapılan bir teori. Bağışıklık üzerine kurulmuş. Evet. Bir immün hastalık teorisi. Yani romatizma gibi işte bağışıklık sistemiyle, immün komplekslerle oluşan bir bu hastalık deniyor. Hepsinde en etkili ilaç kortizon. Evet, yani kortizon karşılaştığınızda. Burada hastaları uyarmak istediğimiz gereken konu şu. Lütfen böyle bir şey olduğunda İlk 10 gün içinde hekime müracaat ederlerse kulağının kurtulma şansı var. İlk 10 günden sonra, 18. gün, 20. gün hekime geldiklerinde çok fazla yapılabilecek bir şey kalmıyor. Evet. Çünkü iskemi tam olarak oturmuş oluyor ve hücreler tamamen ölmüş oluyor. Ama 2. gün, 3. gün hasta size gelirse interne ediyorsunuz. Bir takım vazodilatatörler, kortizonlar, hiperbarik oksijen tedavileriyle büyük ölçüde tedavi edilebiliyor. Onun için yani Allah kimsenin başına vermesin. İnşallah. Ama söylemek istediğim böyle bir işitme kaybında lütfen bir hekime müracaat ediniz ve çok fazla zaman geçmesin.
Yaz aylarında özellikle susuz kalma, böyle işte tuz oranının düşmesi, bunlar etkili olabilir mi?
Ani işitme kayıplarında bu tip, yani yaz kış diye bir ayrım yok. Her mevsim olabiliyor. Evet. Kışın da çok sık oluyor. Ama tabii sonuçta bir iskemik teoriye bağlanacaksa, dediğiniz gibi kan volümünün azalması, dolaşımın yavaşlaması, işte tuzun artması gibi şeyler etkili olabilir. Ama genelde hani mesela alerjik nezleye genelde ilkbaharda rastlıyorsunuz daha sıklıkla. Evet. Yani öteki türlü perennial alerjik nezleler yok mu? Tabii ki var, yıl boyunca olan. Ama idiopatik işitme kaybı, yani ani işitme kaybının böyle bir mevsimsel dağılımı çok söz konusu değil. Evet. Burada en önemli dikkat edecek konulardan biri ani işitme kaybıyla birlikte hastada şiddetli bir baş dönmesi, bulantı ve kusma varsa bu işin prognozunun kötü olacağını ve kulağın büyük bir ihtimalle düzelmeyeceğini ya da daha az düzeleceğini gösteriyor. Beraberinde bir bulantı, kusma, baş dönmesi gibi semptom yoksa düzelme olasılığı daha yüksek oluyor. İşte onda da hasta o kadar çok ciddiye almıyor bu sefer işi. Doktora gitmiyor. Doktora gitmeyince süreden kaybediliyor.
Evet. Bir de baş dönmesi sorunu var. Geniş bir grup. Onlardan da bahsedelim mi hocam?
Tabii ki. Baş dönmesi sorunu da oldukça sık ve kulak burun boğaz hekimlerinin de çok sevmediği bir konu. Evet. Çünkü tanısının konması da zor. Bir de multidisipliner bir konu. Yani sadece kulak burun boğazı da ilgilendirmiyor. Evet. Şimdi baş dönmesi, işte vertigo biliyorsunuz, baş dönmesi. Bir de insanlar kendilerinin vertigo diye bir hastalığı olduğuna inanmışlar. Diyor ki işte hekim geldi, benim vertigom var, ben vertigo hastasıyım. Oysa vertigo kelimesi Latincesi vertige denilen ya da Fransızcası vertige denilen bir baş dönmesi kelimesi. Yani benim baş dönmem var bir hastalık değil. Sizin baş dönmeniz var da niye başınız dönüyor? Yani bir hastalığın belli, bu bir semptom, belirti. Evet. Yani baş dönmesi yapan o kadar çok hastalık var çok ki sayabileceğiniz. Evet. Ama kişiler öyle kabul etmiyor. Ben vertigo hastasıyım diye kabul ediyor. Şimdi biz vertigolu bir hastayla baş başa kaldığımızda ilk önce düşündüğümüz şu. Bu baş dönmesi, ben kulak burun boğazcı olarak söylüyorum. Bu baş dönmesi bizle mi ilgili?
Evet.
Çünkü baş dönmesi yapabilecek başka hastalıklar da var. Örneğin daha sonra açıklayacağım bir kulak burun boğazla ilgili hastalıklar var. Bu bir. İkincisi nörolojik hastalıklar var. Mesela işte vasküler iskemiler var. Az önce söylediğim gibi vertebrobaziler yetmezlikler var. Bir takım kraniyal tümör, kafa içi tümörler var. MS gibi önemli bir hastalık var. Multiple skleroz gibi. Bunlar da baş dönmesi yapan hastalıklar. Üçüncü bir grup kalp hastalıkları var. Yani kalbin pompa gücü, kalp buradan kanı pompaladığında büyük de arterler vasıtasıyla kafaya gittikten sonra kafanın içinde dağılımıyla ilgili damarsal bir takım işte damar darlıkları, aterosklerotik yapı dışında kalbinizin pompa gücünün az olması gibi kardiyojenik bir takım baş dönmeler de olabilir. Ki mesela buna en büyük örnek hastada otururken bir şey yoktur, birdenbire ayağa kalkınca olur. Yani kalbin kanın basılmasıyla ilgili. Bir grup var, psikojenik baş dönmeler. Yani hastada her türlü araştırma yapılmış, kalbine bakılmış, hiç problem yok ama hasta benim başım dönüyor diyor. İşte bu psikojenik baş dönmesi. Evet. Bir kere bunların ayırt edilmesi açısından çok önemli. Onun için hani hepsi kulak burun boğaza ait değil. En sık görüleni kulak burun boğazla ilgili. Şimdi kulak burun boğazda hangi hastalıklar var? İlk akla gelebilen, ciddi baş dönmesi yapabilen. Bunlardan bir tanesi bana göre yüzde herhalde 80 sıklıklı olan bu pozisyonel vertigo denilen hastalık. Halk arasında da işte kristallerim oynadı, işte doktora gittim, kristallerim düzelttiler, kristaller yerine kondu denilen hastalık. Bunun adı benign pozisyonel paroksismal vertigo. Gerçekten en sık rastlanan bu. Allah'tan en kolay da tedavi edileni bu. Çünkü bir ilacı da yok. Bir takım manevralar yaptırıyorsunuz hastaya ve böylece düzeliyor. Benign pozisyonel vertigosu olan hastalar doktora şu şikayetle gelirler. İşte doktor bey, ben şöyle tavana baktığım zaman başım dönüyor. Ya da yere anahtarlığım düştü, eğildiğim zaman başım dönüyor. Ya da yatakta sağdan sola dönerken, soldan sağa dönerken başım dönüyor. Bunun en büyük belirtisi bu. Hasta da bunları böyle kitapta yazıyormuş gibi söyler. İşte siz de alırsınız, bir manevrası var. O manevrayı 1, 2, gerekirse 3 kez yaparsınız ve hastalık tamamen ortadan kalkar. 2-3 sene sonra tekrarlayabilir. Yine aynı şey yapılır. En azından bir ilacı yok. Hayati bir tehlikesi yok ve basit bir manevrayla da düzeltilebiliyor. Bunun dışında kulak burun boğazla ilgili baş dönmelerin ikinci sırada yer alanı Meniere sendromu denilen, özellikle kadınlarda daha sık görülen, iç kulaktaki bir takım basınç faktörleriyle ilgili, iç kulaktaki sıvıların elektrolit dengelerinin değişmesiyle ortaya çıkan, hakikaten tedavisi zor olan, bir ömür devam eden, ataklar halinde devam eden bir baş dönmesidir. Ama tabii ki mümkün olduğu kadar o da tedavi edilebilir. Yine iç kulakla ilgili ve baş dönmesiyle ilgili bir başta hastalık vestibüler nöronit diye, yine ilkbahar mevsiminde olan, viral olan ama kendiliğinden bir süre sonra geçebilen bir başka hastalık var. Yine akustik nörinoma denilen iç kulak yolunda bir tümörle ortaya çıkabilen bir şey var. Hani bunları ayırt etmek lazım. Ama yine Allah'ın lütfu olarak Allah'tan en sık rastlananı bu pozisyonel vertigo ve bunun da tedavisi çok mümkün. Sadece bir basit manevrayla. Diğerleri de tabii tedavi edilebiliyor ama onlarınkiler birazcık daha medikal tedaviler denilebilir.
Evet. Bunların hepsine MR çektirmek gerekir mi? Beyin MR'ı yoksa hangi
bölümde? Şimdi şöyle, kulak burun boğazla ilgili vertigolarda hekim zaten bunu az çok anlar. Bu da çok önemli bir şey. Kulak burun boğazın vertigosunda hastanın başı çok şiddetli dönüyordur. Der ki, yer gök birbirine karışıyor, tavan yere geliyor, gözlerimi açamıyorum gibi. Şimdi bu sadece kulak burun boğazla ilgili bir hastalığın baş dönmesi de olur. Nörolojik olan bir beyin tümörüyle olan baş dönmesinde siz kendinizde nörolojiyi çok iyi bildiğiniz için biliyorsunuz. Olay daha yavaş gelişir. Hasta uzun zamandan beri başının zaman zaman yavaş yavaş döndüğünü, dengesizliği olduğunu, yani hikaye çok uzundur. Oysa kulak burun boğaz olayında her şey çok akuttur. Hani hekim bunu fark ederse her seferinde MR istemeyebilir. Evet. Ama tabii yine de bir takım şüpheleriniz varsa kontrol edilebilir. Bir MR çektirmekte fayda var. Ama dediğim gibi bazen yani hasta anlattığım şeyleri o kadar güzel anlatıyor ki bunun bir kafa içi bir tümör olmadığını zaten hissederseniz böyle bir şey istemeyebilirsiniz.
Evet. Hocam enfeksiyonlarla başladık. İsterseniz kanserlerle bitirelim. Sürenin sonuna doğru geliyoruz. Tabii kulak burun boğaz yollarının kanserleri var. Her dokunun ayrı kendi kanseri var.
Evet.
Onlardan da bir bahsedelim
mi kısaca? Tabii ki. Yani bazen çok nadir kanserler var. Örneğin işte dış kulak yolunda, kulak kepçesinde olan kanserler. Hatta bazen böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman hatta kulakta kanser mi olurmuş gibi reaksiyonlarla bile karşılaşıyor. Sonuçta organizmanın her dokusunda kanser olabilir. Örneğin Türkiye'de sık görülenlerden bahsediyorum yine. Şeker hastalarında özellikle dış kulak yolu ve kulak kepçesi tümörleri çok sık oluyor. Kulak kepçesi tümörlerinin bir başka nedeni de güneş biliyorsunuz. Özellikle çiftçilik yapan, güneşe çok maruz kalan kişilerde kulak kepçesiyle ilgili böyle epidermal tümörlere çok rastlanıyor. Onun dışında iç kulak tümörleri var. İşte akustik nörinoma gibi. Bunlar çok habis tümörler olmamakla birlikte volüm olarak büyüdükleri için işitmeyi bozuyorlar. Bir süre sonra da yüz felcine neden olabiliyorlar. Hemen onun arkasından tükürük bezi tümörleri var. Bizim çok sık uğraştığımız özellikle yanaktaki ve çene altı tükürük bezi tümörlerinde adenokarsinomlara oldukça sık rastlanıyor. Onun için tükürük bezlerinde kişiler eline böyle bir kitle geldiği zaman lütfen üzerinde durmamazlık yapmasınlar. Çünkü çok basit tedavi yöntemleri var. Bir ince iğne aspirasyon bir ince iğne batırılıp bir biyopsi alındığı zaman en azından bir şey yok dendiği zaman hem onun için hem hekim için çok rahatlıkla çare bulunabilir. Yine çok sık görülen bana göre Türkiye'de bademcik tümörleri var. Bunların tek farkı uzun süren tek taraflı bir boğaz ağrısıyla ortaya çıkıyorlar. Yani hastanın iki bademciği var. Normalde bir bademcik enfeksiyonuysa bu. İki taraflı boğazın ağrıması lazım. Yok, bu hastalarda tek taraflı bir boğaz ağrısı oluyor. Ağızda hoş olmayan bir koku oluyor. Bunlara dikkat edilmeli. Hemen bir kat üstte sinüs tümörleri ve nazofarenks tümörleri var. Bunlar da çok kapalı boşluklar. Az önce söylediğim gibi ilk belirtilerinden bir tanesi kanama ve kötü bir koku. Yani hasta hep öyle gelir. İşte benim 3 aydır, 4 aydır zaman zaman burnum kanıyor. Son zamanlarda da kötü bir koku duymaya başladım gibi. Çünkü bunlar gözükmediği için zordur. Ancak endoskopla içeri girirse ya da bir tomografi ya da MR çekilerek ortaya konulabilecek tümörler. Bunları gözden kaçırmamak gerekir. Birazcık daha aşağı inelim. Dil tümörleri. Bu da çok sık oluyor. İşte dilimin üzerine aft oldu. İşte biraz düzeldi. Tekrar doktora gittim. Geri geldi falan. Lütfen özellikle dilin kenarlarında, orta hatta pek dil tümörü olmaz. Dil kenarlarındaki yaralarda, hele hele uzun süren yaralarda bütün hastalarımıza bir hekime bunu danışmalarını öneririm. Birazcık daha aşağı indik mi gırtlak başlıyor. Özellikle gırtlakta da işte ses kısıklığı çok önemli belirtilerden bir tanesi. 2 ayı geçen ses kısıkları lütfen ciddiye alınsın.
Evet, inşallah. Aft dediniz, bir de afttan bahsedelim mi hocam? Evet. Nedir aftın sebebi ve aftın nasıl tedavi edilir?
Aftın sebebi de yine çok sebepli bir şey o da. Tam olarak da bilinen bir konu da değil. Çok araştırma yapılmış aftlarla. Neler işte ağızdaki pH'tan tutun. Bir sürü şeye bağlı. Ama genelde bir psikosomatik hastalıklar grubuna sokulmuş sonunda. Ruhsal faktörlerle çok alakalı. Ama gerçekten aftan dolayı da hayatı zehir olan insanlar var. Evet. Yani biri bitiyor, biri çıkıyor. Devamlı işte yemek yiyemiyor. Aftla böyle yaşamaya devam eden ve bundan dolayı çok sıkıntılı insanlar var. Ama burada en önemli konu ruhsal faktörlerin olduğuna ben de inanıyorum. Antidepresan kullanımı son yıllarda aft tedavisinde oldukça yaygın. Ben de bunun faydalı olduğuna inanıyorum. Onun dışında bir takım topik şeyler. Yeter ki bu aftlardan bir tanesinin altından kötü bir şey çıkmasın.
Çıkmasın. Hocam, Engin'in bilginizden istifade ettik ama sizi tekrar ağırlayacağız inşallah. Çünkü çok daha derin konular
i̇nşallah.
Böyle.
İnşallah.
Hepsini tek tek konuşmak istiyoruz.
Ben de
istiyoruz.
Çok memnun oldum.
Hakikaten çok şeref verdiniz.
Sağ olun.
Türkiye'nin önüne gelen kulak burun boğazcılarından Profesör Doktor Sami Katırcıoğlu hocamızla beraberdik inşallah. Bir başka Bedenimizdeki Ayetler programında buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.